Sayın Erdurmaz, şunu sorarak başlamak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti çerçevesinde gerçekleşen nükleer güvenlik zirvesi sona erdi. Ancak bu zirve Türkiye'de daha çok Sayın Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama arasında gerçekleşen görüşme, yapılan diyaloglar ve o görüşmenin içeriği ekseninde konu edildi. Siz o görüşmeye ilişkin, Amerika'da gerçekleşen iki lider arasındaki buluşmaya ilişkin neler düşünüyorsunuz? Sizce neler konuşuldu?
Evet, tabii bu çok önemli ve dikkatli değerlendirilmesi gereken bir konu aslında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri gelen ilişkileri var ve NATO üyesi olarak da Türkiye daima dış politikasında Amerika ile birlikte Amerika'yı dikkate alarak bir politika belirlemiştir. Şimdi bu açıdan bakıldığında Güneydoğu'daki hadiselere baktığımızda Amerika'nın esas olarak zaten Türkiye'nin savunma hakkı olduğunu ifade etmek suretiyle PKK ile olan mücadelesini haklılığını kabul ediyor. PKK'yı terörist bir örgüt olarak kabul ettiğini ifade ediyor. Ancak Suriye'deki olan hadiselerde Suriye'nin tek bir rejimin değiştirilmesiyle alakalı olarak ve DAEŞ'le mücadele konusunda bir strateji yaklaşım farklı Amerika ile Türkiye arasında. Amerika önceliği şeye verdiği için, işte verdiği için genelde IŞİD'i kara harekatıyla yok edecek olan unsurları destekleme yoluna gitti ve bu çerçevede tabii elinde kullanabileceği tek marj olarak PYD kaldığı için PYD'yi destekleme yoluna gitti. Tabii aslında bizim incelemelerimize göre, Amerika'nın ve yabancı kaynaklara göre de, Amerikan kaynaklarına göre de aslında PYD, PKK'nın bir alt birimi. PKK tarafından Suriye'de kurulmuş bir birim. Bu açıdan bakıldığında Türkiye açısından bu yaklaşım tarzı tabii terörist örgütle işbirliği içinde olduğu şeklinde algılanıyor. Türkiye'nin hassas noktalarından birisi bu, çünkü Rusya'nın da PYD'yi desteklemesiyle birlikte, İran'ın da gerektiğinde Esad rejimiyle birlikte PYD'yi desteklemesiyle birlikte ılımlı muhaliflerin ortadan kaldırılması ve sonuçta Türkiye'nin güneyinde Suriye topraklarında bir Kuzey Irak'ta gibi Kürt oluşması tehlikesi Türkiye açısından kabul edilemez bir yaklaşım tarzı olarak görülüyor. Bu konular devamlı Amerika ile olan birinci gündemimizi içeriyor. Muhtemelen bu görüşmede de esas konular kapalı kapıların ardından Amerika'ya karşı PYD ile işbirliği içindesiniz ama işte PYD'nin amacı budur. Şu eylemlerde bulunuyor, şunlar yapıyor, bunlar yapıyor diye elimizdeki bütün gizli belgeleri sunmak suretiyle Obama'yı ikna etme yoluna gitme çabası içinde bulunduklarını düşünüyorum. Yani işin aslında bütün özünü bu terörizmle mücadele konularının kapsadığını değerlendiriyorum ve Suriye'deki hadiseyi nasıl ortaya koyacakları çok önemli. Çünkü orada bu görüşmeler olurken Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın Kalın da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PYD tarafından bir devlet kurulmayacağı konusunda bir algılamasının olduğunu ifade etti. Ve bu yaklaşım tarzı, acaba bunu gerçekten bir söz olarak mı verdiler, yoksa bunu bir değerlendirme olarak mı sundular? Bunların hepsi bizim tarafımızdan bilinmeyen şeyler. Ancak Kuzey Irak'ta bir yapı var. Suriye'de bir yapı oluşursa, İran'la biliyorsunuz Türkiye şimdi işbirliğine girdi. Bu işbirliğinin amacı da zaten bir Kürt yapılanmasının kabul edilemeyeceği yönünde. Yani böyle bir oluşma olmaya başladığı anda ortalık kaynayacak anlamına geliyor bana göre. Ve İran'la Türkiye mücadeleye başlayacak. Irak'ta mücadele edecekti bu arada. Belli bir süre sonra Suriye rejimi de bunu kabul etmeyeceği açıklamada bulundu. Suriye de işin içine girecek. Bu sefer bambaşka bir ortam ortaya çıkacak. Türkiye'ye sirayet edip de bu işin daha yangın haline dönmesi aslında Avrupa açısından, Avrupa'nın güvenliği açısından benim değerlendirmelerime göre bu Suriye mülteci krizinden daha yoğun mülteci krizlerine yol açacak. Avrupa'yı da içine alacak ve oraya da yayılacak bir yapı haline gelecek. Dolayısıyla Avrupa güvenliği de bu hususta mutlaka etkilenecektir. Bunun tabii değerlendirmesi zannediyorum Amerika'da da yapılıyordur. Bu açıdan işte BD'nin orada devlet yapılanmasına müsaade edilmeyeceği konusunda bir takım açıklamalar yapılıyordu. Çünkü şu anda görülen o ki böyle bir yapılanma gerçekten çok tehlikeli bir sonuca doğru gidecek anlamına geliyor. Bütün Orta Doğu'nun karışmasıyla birlikte Türkiye'nin karışması ve Doğu Avrupa'ya doğru bu işin akması konusu gündeme gelecek ki Suriye'den gelen mülteciler Türkiye üzerinden gidiyor veya Ege Denizi'nden gidiyor. Düşünün Türkiye'de bir şey olduğu takdirde insanlar zaten Avrupa'nın burnunun dibinde sınır olarak ve şu anda İstanbul'da benim değerlendirmeme göre Güneydoğu'dan daha fazla Kürt nüfusu var. Oralar ne olacak? Ege ne olacak? Ege'de de var. Her yerde varlar. Dolayısıyla böyle bir Türkiye'ye sirayet bunun yaygınlaşması konusu Amerika'nın mutlaka çok dikkatle izlemesi gerektiği ve buna mani olması için her türlü çabayı sarf etmesi gereken bir yapı olarak düşünüyorum ben. Bakımdan bizim hükümetin ortaya koyduğu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu argümanların Amerika tarafından mutlaka dikkatle ele alınması gerektiğini, bu konuda Türkiye ile hemfikir olacak bir takım girişimlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rusya'ya baktığımızda Rusya zaten kendi ağrı menfaatlerini yerine getirmek için her türlü enstrümanı kullanıyor. Gerek Esad rejimini kullanıyor, gerek PYD'yi kullanıyor. Uçağı düşürdük diye PYD'yi desteklemek suretiyle Türkiye'den barışını çıkartmaya çalışıyor. Bir taraftan İran'ı destekliyor filan. Bu Rusya'nın zaten tarihi gelişmesine baktığım zaman Rusya'nın devamlı yaptığı iş. Yani yeni bir şeyle karşılaşmıyoruz. Ona alışkın herkes. Avrupa'da alışkın. Türkiye'de alışkın. Bu açıdan o mazur görülebilir veya ona karşı tedbir alınabilir. Ama Amerika'nın Rusya ile birlikte bu şekilde bir dağınık tarzı içine girmesi hem Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye sokar bana göre hem de Türkiye'nin eline kaymasına neden olur. Çok ciddi bir Avrasya'da, Avrasya cephesinde kanayan bir yer ortaya çıkar diye düşünüyorum.
Yorumlarınız itibariyle şöyle anlıyorum. Siz iki lider arasındaki görüşmenin daha çok Suriye ve aslında özellikle de Kürtler ekseninde gerçekleştiğini düşünüyorsunuz. Nükleer güvenlik zirvesi söz konusuydu ama iki lider arasındaki görüşmenin ana eksenini Kürtler meselesi oluşturduğunu düşünüyorsunuz.
Düşünüyorum evet. Ben evet öyle düşünüyorum. Yani nükleer konulara baktığınız zaman zaten nükleer konular o platformda resmi olarak bir takım görüşmelerle ortaya konulmuştur. O arada zenginleştirilmiş malzemenin, maddelerin teröristlerin eline geçmesini engelleyici bir takım rejimlerin ortaya konulmasıyla alakalı yönergelerin ortaya konulması. Bunu zaten Türk Cumhuriyeti'nde yapmış olduğu toplantıyla o gündeme getirmişti. O gündemi geliştirip biraz daha güçlendirmeye çalışıyor ama Rusya'nın katılmadığı, İran'ın bulunmadığı, ondan sonra Kuzey Kore'nin devre dışı kaldığı bir sistem içinde bunun ne şekilde olacağını tahmin etmek çok mümkün gözükmüyor. Zaten bütün konu Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ortaya çıkan serbest zenginleştirilmiş malzemelerle, nükleer malzemelerle alakalıydı. Çok ciddi bir kaçakçılık vardı. Hatta Türkiye üzerinden de bu. Bu açıdan ona karşı bir takım tedbirler alındı. Ama şimdi Kuzey Kore'nin elinde mevcut var. İran'ın elinde belli mevcut var. Birçok ülkenin elinde mevcut bunlar. Ve bunların çok ciddi kontrol edilmesi gerekiyor ki Pakistan'ın yaptığı çanta şeklinde işte küçük taktik nükleer silahlar olduğu ifade ediliyor. Bunun El-Kaide'nin eline geçmesi, Taliban'ın eline geçmesi veya IŞİD'in eline geçmesi aslında bunları kullanmaktan hiç imtina etmezler diye düşünüyorum. Çok ciddi bir şekilde belli yerlerde kullanmak için çaba sarf ederler. Bu da tabii bütün dünyayı etkileyen güçlü bir şey olur. Terörist faaliyet olur. Bu faaliyetinde tabii bu etkinlikte aslında Amerika Birleşik Devletleri son derece haklı. Mutlaka bu zenginleştirilmiş malzemelerin kontrol altına alınması lazım. O açıdan inşallah Sayın Obama'dan sonra gelen devlet başkanları da aynı şekilde hareket etmek suretiyle bu işi bir yola yordama koyarak dünyayı daha güvenli bir hale getirirler. En azından nükleer silahların yapımı ve nükleer malzemelerin kontrolü açısından diye değerlendiririm. Çünkü Türkiye'de mesela tıbbi maksatlarla da kullanılan zenginleştirilmiş malzemeler %2,5-3,5 oranında belli şeylerdi. Bunları zaten kullandıktan sonra artan çubukları, yanan çubukları falan da şey veriyorlar, atom enerjisine teslim ediyorlar. Son derece kontrollü. Bütün dünyada da bunun sağlanmasının çok önemli olduğu görülüyor. Aksi takdirde bunların küllerinden falan plütonyum elde ediliyor. Ve nükleer silah doğru bir yol ortaya çıkıyor. Evet.
İki lider arasındaki görüşmeden sonra Barack Obama'nın yaptığı basın toplantısında Erdoğan'la ilgili otoriterleşme sorusu üzerine verdiği bir yanıt oldu ve kendisi Erdoğan'la yaptığı görüşmede de Türkiye'deki insan hakları, basın özgürlüğü ve demokrasiyle ilgili bazı endişelerini dile getirdiğini ifade eden cümleler kurdu. Sayın Cumhurbaşkanı ise Türkiye'ye dönüşünde Obama'nın o açıklamaları için sitemkar konuştu ve kendisine kırıldığı yönünde bir mesaj verdi. Siz iki liderin bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya konuşma sırasında bunlar geçmiştir muhtemelen. Aslında Türkiye'nin tabii hassas noktası bu. Cumhurbaşkanı'na çok hassas olduğu bir konu. Sayın Obama basın toplantısında bunu açıklamıştır. Arkasından da Türkiye'nin hassas konusu olduğu için ve Cumhurbaşkanı da çok üzerinde durduğu bir konu olduğu için konu gündeme geldiğinde bunun açıklamasından üzüntü duyduğunu ifade etmiş olabilir ama orta zaten bütün dünya tarafından takip edilen bir takım hadiseler var Türkiye'de. Onlar da hangi nelerden kaynaklandı, ne oldu? Bir de tabii adli bir süreç olan süreci de çok iyi incelemek lazım. Gerçekten bu iş kasti mi yapıldı yoksa paralel yapıyla alakalı olduğu söyleniyor. Hakikaten paralel yapının bir ürünü mü yoksa gazetecilik izleti mi? Onu açığa çıkartmak lazım. Açığa çıkarttıktan sonra ortaya koymak lazım. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de var aslında. Biliyorsunuz bu Körfez Harekatı sırasında şeyin çıkıp da Savunma Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın gazetecilerle toplantı yapıp bazı konular var. Bunları sizin açıklamanız uygun olmayacaktı. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde bu işe el aldı dediği zaman bütün gazeteciler dikkat almak suretiyle Körfez Harekatı'nı takip ettiler. Ama devletin koymuş olduğu bir takım kurallara da uydular yani. Bu şey olarak değil, belki yazılı olarak filan söylenmedi ama karşılıklı bir zımni mutabakat sonucunda ortaya çıktı. Türkiye'de de aslında bazı şeylerin bu şekilde olması lazım. Yani gazeteciler de biz her şeyi yazar şeklinde değil de devletin hali menfaatleri için veya ulusal çıkarlar için ne gerekiyorsa onu dikkate alarak üzerinde durulan bazı şeyleri karşılıklı zımni olarak anlaşmak suretiyle yazılmamasında, ifade edilmemesinde, daha sonra ifade edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum ben bir şey olarak, akademisyen olarak. Tabii bunları yargı sonucunda ortaya çıkması lazım. Bu açıdan tabii de Türkiye kendi ağır menfaatler açısından bakıyor. Ama batıya baktığınız zaman ortada gazeteciler var. Gazeteciler her şeyi yazar, yazmakta serbesttir şeklinde bakıyor. Dolayısıyla ortada bir anlaşmazlık var veya yaklaşım tarzında bir hata olduğu ortaya çıkıyor. Dikirik ile alakalı Amerika'nın şeylerini yayınlayınca nasıl adımı sıklamak için ellerinden geleni yaptı. Şu anda halen bugün de gündemde olan şeyler var biliyorsunuz. Şimdi de Panama belgeleri diye bir şey çıktı. Herkes hop oturup hop kalkıyor. Yani gazeteciler kendi görevlerini yapıyorlar. Ama devlet adamları başka türlü bakıyorlar. İşte bunu dengeyi sağladığınız zaman bu iş şey oluyor. Bu işin orta yolu bulunuyor. Ama şeyi biliyorum ben yani Körfez Savaşı sırasında gerçekten gazetecilerden ya her şeyi yazmayın lütfen rica ediyoruz dedikleri zaman gazeteciler bu şeye uymuşlardır Amerika'da. Bu kadar hür olmasına rağmen yani karşılıklı bir mutabakat sağlanıyor. Bir anlayış birliği sağlanıyor. Bunu sağlamak çok önemli bir hadise. Türkiye'de olur mu olmaz mı? O da belki gerçekleşebilirdi. Ama şu anda gerçekleşmemiş gibi gözüküyor. Mutlaka gazeteciler tabii istediler, her şeyi yazabilirler, yapabilirler, edebilirler ama mutabakat meselesi olduğunu değerlendiriyorum. Ben o açıdan söyledim. Yani karşı değilim şeye karşı. Gazetecilerin hür bir şekilde yazmalarına karşı, incelemelerine karşı.
Değerli görüşleriniz ve katkılarınız için ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.